Ayrım 21.
Sayfa 271. Daha olmazsa İngilizcesini, Almancasını, Fransızcasını kullanırsın. Karşındakiler anlasınlar. Anlamıyorlarmış. Onlar için yabancı dilleri bilmeyen o adamlar, sen kendini mi üzeceksin? Onların hamiri için sen dilinin zamirini mi bozacaksın? Hem unutma ki ne kadar anlaşılmazsan kendi gözünde de başkalarının gözünde de o kadar yükselirsin. Bir dinlemeliydi neler söyledi. En ariflerimiz bile kavrayamadı dediklerini. Öylesine derindi diye parmak ısırırlar. Ama bencileyin bazı tatsız adamlar varmış. Onlar Türkçeyi yanlış konuşan, yanlış yazan bir Türk, başka dilleri de gerçekten iyi öğrenmemiştir. Örneğin Fransızca bir yazıda sömetri gördü de bunun için Türkçesinin başlamak olduğunu düşünmedi mi? Yalnız Türkçeyi değil, Fransızcayı da bilmiyor demektir. Onda okuduğunu anlamak gücü oluşmamış, teşekkül etmemiş, gelişmemiştir. Bir takım yabancı kelimeleri, deyimleri kullanı kullanı vermekle kendisinin bir düşünür olduğunu sanıyorlar. Kafasının içinde ışık yok, diyeceklermiş aldırma sen onlara, okelalarla mı uğraşacaksın? Önümde bir yazı duruyor. Fransızcadan çevrilmiş. Monsieur Gide üzerine. İki defa okudum. Doğrusu iyice anlayamadım. Yazanı, yani Fransızcasını yazanı, Markle Arland'ı bilirim. Demek istediğini iyi anlatır, açıkça anlatır. Belli ki bu yazısını Türkçe'ye çeviren iyi anlayamamış. Bir yer bunu çok iyi gösteriyor. Cordon adi bir kitaptır. Hayır, Markle Arland, Monsieur Gide'nin bir kitabı için o kitabı beğenmese bile adi demez. Belki mediosur demiştir. Bu adi demek değildir. Markle Arland, Cordon'u Monsieur Gide'nin büyük eserlerinden biri saymıyor, onda bir sanat güzelliği görmüyor olabilir. Ama o kitabın değerini de inkar etmiyor. Biraz sonra o kitabı yazmanın bir cesaret gösterdiğini de söylüyor. Demek ki onun için adi kelimesini kullanamaz. Türkçe'ye çevrilmiş bir yazıyı, acaba aslını yazan burada hangi kelimeyi kullanmıştır diye düşünüp de öyle mi anlayacağız? O yazıyı çevirinin Türkçe'ye saygısı yok, tam üç yerde sahip olmak diyor. Birçok büyük yazarlara sahip olan Fransa, kaypak, ince bir zekaya sahip bir kimse mi? Ben burada onun sadece bir yazar olarak sahip olduğu bağımsızlığından bahsedeceğim. Türk yazarı birçok büyük yazarları olan yahut bulunan Fransa diyemez miydi? Türkiye 21 milyon nüfusa sahiptir denmez. Türkiye'nin 21 milyon nüfusu vardır denilir. Yahut 21 milyon nüfusu olan Türkiye. Öteki cümlelerden de sahip olmak sözü böyle kaldırılabilirdi. Hayır. Türk yazar Fransızca'da evo fiilini görmüş, onu ille Türkçe'ye uymayan bir deyimle çevirecek. Aslında evo değil de pösidir varsa Türkçe'de gene sahip olmak denmez. Sahip olmak Türkçe'yi bilenler, öğrenmeye özenenler için bir kimsenin, kendi emrindeki bir insanın yahut bir hayvanın uygunsuz, istenilmez bir iş yapmasını yahut kendi malı olan bir nesnenin zarar görmesini önlemeye çalışması demektir. Çoğu da öğüt olarak kullanılır. Kendine sahip ol, bizim mutfağa dadandı, malına sahip ol, el aleme yedirme cümlelerinde olduğu gibi. Bunlara dikkat etmezsek başka dillerde yazılmış bir cümlenin bizim dilimizde nasıl söyleneceğini aramazsak çevirdiğimiz yazıları kimseye anlatamayız. Daha da kötüsü okuyanlar demek Avrupa yazarları böyle anlaşılmaz şeyler yazıyorlarmış. Demek derin düşünce, büyük bilgi böyle anlaşılmaz yazılardaymış derler. Bu olmadı da değil. Başka dillerden çevrilmiş kitapları okuyanlar anlamıyorlar, okuduklarını ama anlamadıklarının da farkına varmıyorlar. Böylece bir takım fikirler, bilgiler değil, fikir gölgeleri, bilgi gölgeleri ediniyorlar. Bunun bize çok büyük kötülükleri olacak. Dikkat ettiniz mi? Son zamanlarda bir müteakiben çıktı başımıza. Sonra yerine müteakiben. Onu gördüm mü güleceğim tutuyor. Belli ki güzel yazmaya, kibar kibar yazmaya heves edenler kullanıyor. Dedi, söyledi yerine ifade etti gibi. Yakındır Badehu'yu da diriltecekler. Hani Badehu'dan sonra diye alay ederlerdi. İşte oradaki Badehu. Doğrusu lazım da. Bir kere sonra dediniz, İkincisinde müteaki beni kullandınız. Üçüncüsünde ne diyeceksiniz? O zaman da body who dersiniz. Malum ya, güzel yazmak demek, iyi katip olmak demek, bir kelimeyi iki kere kullanmaktan kaçınmak demektir. Sen evine azimet edersin, ben haneme giderim. Komşu da beytine gider, müteaki ben diğer dostumuz da ikametgahına duhul eyler diye yazdınız mı? Püh, büyük bir yazar, bir üstad olur çıkarsınız. Bir dilin de güzelliği bir manadaki kelimelerinin bolluğuyla ölçülür. Oysa ki bunun tam tersi doğrudur. Bir dilde bir manaya gelen çok kelime varsa, bilin ki o dili kullanan millet, edebiyatında ancak yapmacıklara özenmiş, kolay güzellikler aramış, kavram bakımından zenginleşmemiş demektir. Öz Türkçe'ye neden o kadar karşı koydular? Bunun için. Öz Türkçe'de öyle süsler yapılamıyordu da onun için. Divan şiirinde un gibi, çavdar gibi kelimeleri görünce insan şaşırıveriyor. Muhibbi'nin yani Sultan Süleyman'ın divanında ikisini bir arada buldum. Doğrusu çavdarı önce okuyamadım. Zaten bir tuhaf yazılmış. Çim, vav, dal, rı. Acaba cu'yu yanlışlıkla üç nokta mı konmuş? Yoksa çu, çuder okunur bir kelime mi var diye düşündüm. Sözlüğe bakacaktım, birden anladım. Muhibbi her ne kim bulsa demez gendim yahut çavdar. Eder bu asiya bu çer eline girdiği hep un. Buğday diyemiyor, farsçasını söylüyor. Gendim diyor. Ama çavdarı kullanmış. Güzel bir beyit değil. Yine de hoşuma gitti. Belki okuyup anlamakta zorluk çektiğim içindir. Bir de nefis bir gazelini buldum. Yazımı onunla bitireyim. Pent kuş etme dila almalı el ar eteğin, ko ne derlerse desinler, tuta gör yar eteğin. Ulus, 30 Mart 1951. Yavaşça. Nice yüzyıllar andığımız ululardan biri, bir tanrı elçisi, yargılamayın buyurmuş. Uyumak istiyor kişi bu öğüde. Kim ne yaparsa yapsın, ne derse desin, bir kötülük etmişse cezalandırılmasını yasalara bırakıp biz karışmayalım. O da öyle yaratılmış. Düşündüklerini, hareketlerini beğenmiyorsak biz ona benzemeyiz, dilersek kaçınırız ondan. Beğenip beğenmediğimizi bile araştırmayalım. O kendi haline, biz kendi halimize. Daha da rahat ederiz. Ötekini berikini yargılamaya kalkmak bizi birkaç kişiye sevdirse, birkaç kişiyi kandırsa dahi çoğunluğu bizden soğutur, uzaklaştırır, bize düşman eder. Yine o ulu, Tanrı'yı sev buyruğundan sonra en büyük buyruk insanları sev buyruğudur demiş. Birbirini tamamlıyor bunlar. Boyuna yargılamaya kalkan, boyuna insanların küçüklüklerini, yanlışlarını görür de onları sevemez. Kişi uyumak istiyor o öğüde ama elde mi? İnsanız. İnsan olduğumuz için de düşünüyoruz. Düşündükçe de bir takım işleri iyi, doğru, güzel, bir takımını da kötü, yanlış, çirkin buluyoruz. Bunu söylemeden, bildirmeden nasıl dururuz? Herkes huyunu, törelerini değiştirsin de bize benzesin mi istiyoruz? Elbette isteriz onu. Bize değil belki. Çünkü kendimizde de kötü saydığımız haller bulunabilir. Ama herkesin bizim düşüncemizdeki insana benzemesini isteriz. Kişioğlu, ülküler kuran bir varlıktır. Gerçeğin o ülkülere hiç değilse yaklaşmasını diler. Kendi ülküleriyle gerçek arasındaki farkları gördükçe de üzülür. Cennet bizim düşüncemizdeki alemdir. Huyları, töreleriyle o alemin kurulmasına engel olanlara kızmanın boş olduğunu, bize rahatsızlıktan başka bir şey getirmeyeceğini bilsek de kızarız. Yargılamayın. Bu da bir yargı değil mi? Yaratılışlarında yargılamak eğilimi bulunanlara karşı bir yargı, onları kötüleme değil mi? Kimseye karışmayacaksak, kimseyi kendi yolumuza çekmeye çalışmayacaksak, yargılayanlara da ses çıkarmayalım. Onları da bırakalım, bildikleri gibi yaşasınlar. Şuna güzel, buna çirkin desinler, bu yüzden de çevresindekileri de, kendilerini de üzerlerse bize ne? İlle mutluluk içinde yaşamalarını mı diliyoruz onların? Ya onlar mutluluğu yargılamakta buluyorlarsa? Üzerlerine düşersek asıl mutluluğun yargılamamakta, bütün insanları oldukları gibi kabul etmekte olduğuna inanırsak sonunda onları kendi kendilerinden tiksindirmez miyiz? Mutluluk yargılamamaktaymış. Oysa ki hep yargılamak geliyor benim içimden. Demek mutluluğa, asıl mutluluğa erişmek yazılmamış benim alnıma dedirtmez miyiz? Bir de insanları sevsin diyoruz. Yaratılışında bir eksiklik, bir bozukluk, Tanrı'nın bir ilenci, laneti bulduğuna aklı saplanıp da kendini sevemedikten sonra başkalarını nasıl sever? Peki, yargılamayalım, yargılamayalım ama kimsenin elinden gelmez bu öğüdü tutmak. Bakın, bunu buyuran da yapamamış. Yalnız yargılamayın sözü de bir yargı sayılabileceği için mi? Hayır, hayatını anlatanlar onun boyuna şuna buna çıkıştığını, insanları iyiler kötüler diye ayırdığını, kötülerin yanacağını bildirip iyilere sonsuz mutluluklar adadığını söylüyorlar. Bu yüzden de hıncını çekmiş yurttaşlarının hepsi bir olup diş bilemişler ona, öldürmüşler onu. Asıl büyüklüğü de kendi öğüdünü kendinin tutmamasında, çevresindekilerin hepsini kendine düşman edinceye değin yargılamaktan çekinmemesinde değil mi? Elbette öyle yapacaktı. İnandığı bir hakikat var. Onu yaymaya çalışıyor. Bütün insanların o hakikati benimseyip ona uymalarını diliyor. Kendi ülküsüne göre yargılanamamak elinde midir? Yargılamaktan kaçınırsa ülküsünü doğrudur diyebildiğini kendine saklayacak. Öyle de değil. Bir ülküsü doğrudur diyebildiği bir şey olmayacak. Gerçekten olmayacak. Olunca gerçekten içinde öyle bir zenginlik olunca saklayamaz onu. Kendine ne yapıp ne yapıp canı pahasına da olsa onu yaymak, bildirmek ister. Yargılamayanların, yargılamaktan kaçınanların insanları sevebileceklerine de pek inanmıyorum. Onlarla hoş geçinir, onları sever gibi gözükür, kendini nerede bulurlarsa bir gülümsemeyle karşılayıp tatlı sözler söylemelerini sağlayabilir. O başka. Ama gerçekten sevmez onları. Onların bütün eksiklerini, yanlışlarını, kötülüklerini görecek ses çıkarmayacak. Bunda nağır yargı mı olur? Bana ne? Bunları düzeltmeyi, doğru yola getirmeyi kimse başaramaz. Eksiklik, yanlış, kötülük bunların özündedir. Şimdiye dek böyle gelmiş, bundan sonra da böyle gidecektir. Demek değil midir bu? Böyle düşünen, kişi oğlunun özünde kötülük bulunduğuna inanan bir kimse insanları sevebilir mi hiç? Onların yapıp ettiklerini aldırmaz, kızmaz onlara. Hatta bütün gördüklerine gülümseyerek bakıp eğlendirir gönlünü. Bu da sevmediğini, gerçekten sevmediğini göstermez mi? Bir insan sevdiği başka bir insanın yapıp ettiklerini aldırmaz olur mu? Onun tuttuğu yolu beğenmiyorsa bunu kendisine de söylemez olur mu? Onun hareketleri üzerine düşündüklerini kendisine bildirmez olur mu? Onun ülküsüne, ülküsündeki insanlara yaklaştırmaya özenmez olur mu? Kusurlarına göz yumduğumuz, gülümseyerek baktığımız bir kimseyi sevmenin, insanları sevmek sözündeki manasıyla sevmeyiz. Sevsek de başka türlü bir sevmektir o. Aşk ile sevmektir. Anamızı, babamızı, kardeşlerimizi, çocuklarımızı sevmek gibidir. Bir duygu sevmesidir. Akıl, kafa sevmesi değildir. İnsanları seviniz sözündeki buyruğundaki sevmek ise duygudan ayrı bir şeydir. Aklımızla, düşüncemizle sevmektir. İnsanların iyiliğini, iyi olmalarını dilemek, bunun için çalışmak demektir. İnsanoğlunun yüceliğine, kutsal sayılması gerektiğine ben de inanırım. Gerçekten yüce midir, kutsal mıdır, öteki varlıklardan üstün müdür? Doğrusu araştırmam orasını. O sorular beni aşar. Cevaplarını bulursam o cevaplar beni ezebilir. Bana yalnız kendi hiçliğimi değil, bütün benzerlerimin, bütün insanların hiçliğini anlatıp da beni dünyadan da, yaşamaktan da soğutabilir. Madem ki ben bir insanım, bence en büyük, en önemli varlık insandır. Ama birer birer bütün insanlar değil, kusurlarıyla, kötülükleriyle, suçlarıyla bütün insanlar değil. Onların hepsini sevmeyişim, bazılarından, birçoğundan tiksinişim, insanoğlunu bir fikir, bir ülkü olarak insanoğlunu sevişimdendir. Şunu bunu yargılıyorum, yargılamaktan kaçınmıyorum. Çünkü insanoğlunu seviyorum. Yüzyıllar boyunca bir ilerleme, bir terakki olduğuna inanmayanlar da bence insanoğlunu sevmeyenlerdir. O yüzyıllar boyunca insanlar bir takım bilgiler edinmiş, tabiatın birçok sırlarını çözümlemiş, hakikatler bulmuş. Bütün bunlar dışlarında mı kalmış onların? İçlerine, benliklerine işlememiş mi? O bilgileri, o hakikatleri yaymakla çevrelerindekileri hiç etkilemeyemişlerdir. Öyleyse kötülük bütün insanların, insanoğlunun özündedir. Böyle olduğuna inanmak da insanoğlunu sevmemekten gelir. Birçok olaylar gösteriyorlar. Yüzyıllar boyunca insanların kan dökmeleri, birbirlerine işkence etmeleri, yalancılıkları, hırsızlıkları, çıkarları uğruna her türlü vefasızlığı göze almaları eksilmemiş. Doğru olabilir. Ama hep bunları öne sürenler bir şeyi, belki hepsinden önemli olan bir şeyi unutuyorlar. Kusurlar, kötülükler azalmamış olsa bile insanlarda utanma duygusu artmıştır. Sadece çıkarlarını ararken de bunu açıkça söylemiyorlar. Bir takım iyi adlarla örtmeye çalışıyorlar. Bu utanma giderek işlemeyecek midir onların içine? Önce bir yalan, bir riya olsa dahi zamanla bir gerçek olmayacak mıdır? Ben olacağına inananlardanım. Ulus, 27 Nisan 1951. Tercüme. Tercüme yerine çeviri, çevirim gibi bir söz bulsak, nasıl diyorlar uydursak, daha iyi olacak ya kızarlar yine. Anlamıyoruz diye tuttururlar. Benim de sinirlerim bozulur. İyisi mi uyayım onlara, ben de tercüme diyeyim. Türkçeyi, kendi dilimizi beğenmemeleri boyuna sürüp gidecek değil ha, bir gün gelir uslanırlar. Biz de öz Türkçe çalışmalarımıza döneriz. Belki tercüme dedirtmeye de kalkarlar. Oymuş doğrusu. Arap öyle dermiş. İstediği kadar doğru olsun, gelemem ona. Ne yapayım? Arapça bilmediğimden başka öyle demeye benim dilim de dönmüyor. Siz de bir sınayın. Bakın, kolay kolay söyleyebiliyor musunuz? Tercüme derken ne bileyim, sanki yapışıyor kişinin ağzına. Vıcık vıcık bir şey oluyor. Bir de ukalalığı var. Hani eskiden bilginlik taslayanlar oturum yerine celse değil de celese derlerdi. Onun gibi oluyor. Tercüme. Bu söz insanı başka dilleri öğrenip de yazı çevirmekten soğutur. Daha iyi olmaz mı acaba? Madem ki Arapça da Arapça diye direniyorlar, ille doğru söylemelerini istemeli. Seyahat mi dediler? Şöyle yukarıdan bir gülersiniz. Siyahattir onun doğrusu. Sakın malzeme dedirtmeyin, doğrusunu öğrensinler. Malezime desinler. Firkat, fırsat da ne demekmiş? Fürkat, fırsat. Hani uydursanız da olur. Cevap yanlıştır, doğrusu cevaptır deyin, şaşırtıverirsiniz. İnanmasalar bile sarsılırlar. Kamusta aramaya kalkarlar. Bir sözü kamusta aramak da eğlenceli iş değildir. Ben beceremem. Böylelikle belki yola getirirsiniz. Bırakırlar Arapçayı da Türkçeye yanaşırlar belki. O da kötü bir yol değil, bir denemeli. Bilgisizliklerini yüzlerine vuru vuru vermeli. Tercümeden açışım, önümde Halil Demircioğlu'nun Tuklides çevirisi duruyordu onun için. Baştan aşağı okumadım o kitabı. Öyle sanıyorum ki Bay Halil Demircioğlu da onu baştan aşağı okunsun diye çevirmemiş. Kimseyi öyle bir sokuntuya sokmak da istemez. Neden böyle dediğimi birazdan anlatacağım. Ön sözü okudum. Birkaç yeri karıştırdım. Anladım ki çeviri konusunda Bay Halil Demircioğlu'nun düşündükleriyle benim düşündüklerim birbirine hiç uymuyor. Bay Halil Demircioğlu bilgince çeviriye özeniyor. Bakın ne diyor. Fil hakika, bilhassa Renaissance ve Hümanizma devrimimizi yaşadığımız bu zamanda eski Batı kültürünün yüksek kaliteli eserlerini dilimize çevirirken ve bilhassa onların böyle ilk ilmi tercümelerini yaparken kanaatimce orijinalin yalnız ruhunu vermekle yetinen, yani tercümenin tercüme kokusunu vermemesini, aksine sanki Türkçe'de yazılmış gibi görünmesini isteyen serbest tercümelerden sakınmak lazımdır. Çünkü bu şekilde hareket, böyle eserlerin tercümesindeki maksat ve gayeye uygun değildir. Hele aynı zamanda bir nevi kaynak mahiyetinde olan, mesela tarih gibi eserlerde, bundan tamamıyla tevakki etmek icap eder. Çünkü bu gibi eserlerde cümle ve kelimelerin yalnız manalarının değil, belki konuldukları yerlerin bile büyük önemi vardır. Bay Halil Demircioğlu da daha böyle söyleyip gidiyor. Koyduğu ilkelere bağlı olduğu belli. Yalnız çevirinin dilinde değil, o çeviri için yazdığı ön sözün dilinde de bir yabancılık kokusu var. Karacaoğlan, dilleri var bizim dile benzemez der, onu andırıyor. Bir kitabı dilimize çevirirken yalnız özü vermekle yetinmeyeceğiz de, cümlelerde kelimelerin konuldukları yerleri de değiştirmeyeceğiz. Bu nasıl olur bilmem. Bay Halil Demircioğlu'nun dilediği gibi çevirelim bir parçayı. Şöyle bir şey olacak. Da 1815 Miryal idi psikoposu Digne'nin. Bu idi bir ihtiyar aşağı yukarı 75 yaşında, o işgal ediyordu psikoposluğunu Digne'nin. Den beni 1806. Tam uymadım da Bay Demircioğlu'nun koyduğu ilkelere psikopos Digne'nin dememeli. Psikopos in Digne demeli. Yoksa bilgin çevirisi olmaz. Kelimelerin cümlelerdeki yerlerini değiştirirsiniz. Oysa ki bu hususlara dikkat edilmeden yapılan serbest tercümelerde bazen bütün metin üzerinde rol oynayabilecek, ilk bakışta ufak tefek görünen birçok şeyler kaybolduğu gibi yazarın milli ve şahsi karakteri de silinip gidermiş. Muharirin düşünce sistemi ve ifade tarzı tercümede aksetmediği için de onu okumaktan beklenen mesele hususiyetlerini anlamak gibi bir istifade askeri halde inmiş olur. Hayır, ben Bay Demircioğlu gibi düşünmüyorum. Dahası var, onun düşüncelerine, savunduğu ilkelere uyarsak yabancı dillerin büyük eserlerini çevirmekten beklediğimiz faydayı sağlayamayız bence. Biz Batı dillere eserlerinin dilimize çevrilmesini neden istiyoruz? O büyük yazarların neler söylediklerini anlamak için değil mi? Bay Halil Demircioğlu'nun dileğine uyarsak çevirileri kimse anlamaz. Anlaşılmayacak kitaplardan da kimseye bir iyilik gelmez. Biz bugün Batı dillerinden çeviriler yaparken kolay anlaşılmaya elimizden geldiğince çalışmalıyız ki okuyacak olanlar da bizim sunduğumuz kitapları beğensinler, sevsinler. Yoksa bakın ne çıkar. Bu parçayı Bay Halil Demircioğlu'nun çevirisinden alıyorum. Aramadım. Kitabı açar açmaz gözüme ilişti. Atinalılarla Peloponneslular arasında işte bunlar birbirlerine karşı harp sebepleri olarak önceden vaki olmuştu. Korintoslularınki Atinalıların, onların kolonisi olan Petedioia'ya ve içeride bulunan Korintoslulara, Peloponnesluları muhasara ettikleri, Atinalıların Peloponneslulara karşı olanı da bunların Atinalılarla müvefiki olanlara haraç veren bir şehri ayrılmaya tahrik ederler. İnan olsun çok düşündüm bu satırlar üzerinde, hiçbir şey anlayamadım. Oysa ki Bay Halil Demircioğlu o kitabı okuyanların yalnız Atinalılarla Peloponneslular arasındaki savaşı değil, Tuklides'in kişiliğini de anlamalarını istiyor. Bu ereğe böyle bir yoldan varılabileceğini sanmıyorum. İşte bunun için bütün kitabı okumadım. Bundan sonra da okumayacağım. Yazımı bitirmeden şunu da söyleyeyim. Bay Halil Demircioğlu dilimizi hiç önemlemiyor. Ön sözde beni bu tercümeyi yapmaya sevk eden Saik diyor. Ötekisi diyor. Peşinen diyor. Herhangi bir yazarın kitabında hoş görülmeyecek olan bu gibi yanlışlar bir bilim yurdu üniversite öğretmeninin yazısında büsbütün yakışıksız oluyor. Bay Halil Demircioğlu genç bir adamdır. Kendisinden Tuklides'in eserini sevdirmek üzere anlaşılır bir dille çevirmeye çalışmasını dileyelim. Ulus, 1 Haziran 1951. Bir mektuba cevap. Bir mektup aldım. İstanbul'dan geliyor. H.E. imzasıyla. Bay yahut bayan H.E. kimdir, kim olabilir bilmiyorum. Cevap vereceğim ancak önce o mektubu okurlarımın da görmelerini isterim. Sayın Nurullah Ataç, sanatına inandığım bir arkadaş, başka bir arkadaşa hala Nurullah Ataç mı diyorsun yahu diyordu. Adam Dostoyevski'den şundan bundan geçiyor, sen hala Nurullah Ataç'ın sözünü edersin. Haklı mı değil mi bilmem orasını ya, ben hala sizden geçemeyenler dedim. Bütün yazılarınızı bir hayranlık içinde mi okuyorum? Yo, hatta bazen benim için çekilmez oluverdiğiniz bile vardır. Ama yine de ararım sizi. Bunca yıldır yazılarınızı okurum. Elbette benim de size söylemek istediğim bazı şeyler vardır. Yanıldığınızı sanıp, hayır öyle değil diyebilmek ihtiyacını duyduğum zamanlarım olmuştur. Olmaz olur mu? Ama her seferinde canım sen de ne olacak deyip vazgeçmişimdir. Bugün yenemedim o duyguyu. İlle de konuşmak istiyorum. Dinler misiniz? Size sormak istediğim, size söylemek istediğim şeyler o kadar çok ki. Bunları düşünüp sıraya koymalıyım. Ne yapayım? Aklıma gelenden başlarım. Geçenlerde üst üste Fazıl Hüsnü Dağlarca için yazılar yazdınız. Onun büyük bir şair olduğunu ama gerektiği kadar üzerinde durmadığınızı yana yakıla anlatmaya çalıştınız. Gerçekten büyük bir şair midir Fazıl Hüsnü Dağlarca? Hiç sanmıyorum. Ben Fazıl Hüsnü Dağlarca'yı ilk önce Peyami Safa'nın Çocuk ve Allah üzerine yazdığı bir yazıdan tanıdım. Çok sevmiştim. Hatta onunkine benzer şiirler bile yazmaya kalkmıştım. O kocaman kitabın üzerine öyle bir abanmıştım ki sormayın. Beni Fazıl Hüsnü Dağlarca'dan burada H.E. benim adını anmak istemediğim bir şairi anıyor, şiirleri kurtardı. Çocukluk yıllarında bir Türkçe öğretmenimiz vardı. Şiir defteri tuttururdu bize ama öyle Ahmet Haşim'in edebiyat memuru dediği çeşidinden bir adam değildi. Tutacağımız deftere beğendiğimiz şiirlerle anlayamadığımız şiirleri geçirmemizi söylerdi. O zamandan beri anlayamadığım şiirleri okuyup geçmem, anlamaya çalışırım. Ama o şiiri büsbütün anlayamıyorsam bırakırım. Artık iyi bir şiir değildir o bence. Tercüme dergisinde okumuştum. Max Jacob'un bir sözü var. Ne demek istiyor sorusunu şiiri anlayamadığınız bir şaire karşı sorarız. Bir şaire bundan daha büyük bir hücum olamaz. Hoşuma gidiyor bu söz.